Ayrım 7. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 98. 2. bölüm. En büyük adaletsizlik, adil gibi görünüp adil olmamaktır. Platon, Eflatun. İddianameden yapılan alıntılar hiçbir yazım hatası düzeltilmeden olduğu gibi alınmıştır. Soruşturmanın özet kısmında şöyle yazıyor. 1. Soruşturmanın başlangıcı Ümraniye ilçesinde el bombalarının ele geçirilmesi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın 156 numaralı hattını gizli numaradan arayarak isim ve kimliğini belirtmeyen bir şahsın Ümraniye Çakmak Mahallesi Muhtarlığı'nın karşısındaki tek katlı binanın önünde büfe var, çatısında elektrik direğinin yanında el bombası ve C4 patlayıcı madde bulunduğu, patlayıcı maddeyi Mehmet Demirtaş isimli şahsın sakladığı, bu patlayıcıları bir astsubayın temin ettiği, adres olarak Mithatpaşa Caddesi ile Samanyolu Caddesi'nin birleştiği sokakta bulunan Kardak balıkçısının yanındaki tek katlı bina şeklinde ihbarda bulunması üzerine, bu ihbar önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, sonrasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce ihbarda belirtilen yerin Ümraniye ilçesi, Çakmak Mahallesi, Samanyolu Caddesi, Güngör Sokak, No 2 sayılı yerde Yiğit Büfe ve Kardak Balıkçısı arasından geçilmek suretiyle girilen bir gecekondu olduğu 12.06.2007 tarihinde tespit edilmiş ve Ümraniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada belirtilen ikametin çatısında ihbarda belirtilen elektrik direğinin yanında üzeri siyah renkli naylonla örtülmüş yeşil renkli her iki tarafında taşımak için halattan ip bulunan ahşap kasa şeklindeki sandıkta 27 adet savunma ve taarruz tipi el bombası bulunmuştur. Ev sahibi Mehmet Demirtaş'la evde daha önceden kiracı olarak oturduğu anlaşılan yeğeni Ali Yiğit şüpheli olarak yakalanmıştır. 2. Bağlantılı kişilerin yakalanması ve örgüte ait belgelere ulaşılması. Evde yapılan arama sırasında Mehmet Demirtaş'ın bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu şifahi olarak bildirmesi üzerine, bu şüphelinin de yakalandığı alınan mahkeme kararlarına istinaden ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş da ruhsatlı, Ali Yiğit'in evinde de ruhsatsız silah ve mermilerle Oktay Yıldırım'ın evinden sus dalı bıçak, kasatura türü kesici aletlerin ele geçirildiği, ayrıca şüphelilere ait bilgisayarlar ve diğer evraklara el konulup mahkemeden alınan kararlar çerçevesinde teknik olarak incelemesinin yapıldığı. Şüphelilerin sorgulanması sırasında Mehmet Demirtaş'ın susma hakkını kullandığı, Oktay Yıldırım'ın suçlamaları kabul etmediği ve bombalarla ilgisinin olmadığını beyan ettiği, şüpheli Ali Yiğit'in ise bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu, kendisinin bu evde geçici olarak ikamet ettiğini, daha sonra babası Şevki Yiğit'in bir gün evin çatısında tahta ararken bombaların bulunduğu sandığı gördüğü ve kendisine sorduğunu, kendisinin de bu konuyu evin sahibi olan Mehmet Demirtaş'a sorduğu, Mehmet Demirtaş'ın da sandığı Oktay Yıldırım'ın getirdiğini söylediğini, Oktay Yıldırım ve Mahmut Öztürk'ün sürekli Mehmet Demirtaş'a ait LPG istasyonu ve manava geldiklerini, özel olarak gizli gizli görüşmeler yaptıklarını, kendisi odaya girdiğinde konuşmayı kestiklerini, bir gün Oktay Yıldırım'a Kuvayi Milliye ne demek diye sorduğunda, Kuvayi Milliye'nin devletin çıkarlarını koruyan bir dernek olduğu, devletin yönetenlerin gerçek yönetici olmadığını ve devlet içerisinde başka şeylerin döndüğünü kendisine söylediğini ve Mehmet Demirtaş'ın da kendisine çatıda askeri bir sandık var ve içinde el bombaları var. Bu malzemelere bir şey olursa başınız belaya girer, kurtaramayız. Kimseye bu konudan bahsetme. Seni de alırlar, bu evde sen oturuyorsun diyerek kendisini uyardığını ve bombaların 1,5 yıl kadar önce Oktay Yıldırım tarafından getirildiğini belirttiği, kendisinin bu olayı öğrenmesinden sonra Oktay Yıldırım'ın manava geldiğini şahit olmadığını ve babasının bu bombaları ihbar etmesini söylediğini, kendisinin de korktuğu için ihbar edemediği ancak bu sebeple evi boşaltıp başka bir eve taşındığı, Muhtemelen bu ihbarı da babasının yapmış olduğunu, ayrıca bombaların olduğu manav dükkanına Oktay Yıldırım ve Mahmut Öztürk'ün yanı sıra kendisini daha önceden tanımadığı ancak medyadan Zafer Kot, Muzaffer Tekin olarak bildiği şahsın siyah bir Mercedes arabayla manav dükkanının önüne gelip durduğunu, ancak araçtan kimsenin aşağı inmediğini, Zafer Kot, Muzaffer Tekin'in dikkatlice manava bakmasından sonra arabanın uzaklaştığını, arkasından Oktay Yıldırım'ın manav dükkanından ayrılıp 15-20 dakika sonra Mahmut Öztürk'le birlikte sarı Opel Corsa ile manava geldiklerini, bu olaydan 3-4 ay kadar sonra babasının bombaları bulduğunu beyan etmiştir. Bu ifade ve Zafer Kot, Muzaffer Tekin'in el bombalarıyla ilgili medyada Oktay Yıldırım'ı savunmaya yönelik olarak bombaların hurda olduğunu, çalışmadığını ve çöplükten Oktay Yıldırım tarafından toplanmış olabileceğini beyan etmesi üzerine, Zafer Kot, Muzaffer Tekin'le Mahmut Öztürk isimli şahısların da olayla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilerek bu iki şüpheli de gözaltına alınıp ikamet ve iş yerlerinde mahkeme kararıyla arama yapılmıştır. Aslında buraya kadar yazılanlar bu sözde iddianamenin temelini oluşturmaktadır. Bütün bir bina ise bu temel üzerine inşa edilmiştir. Ancak burada yazılanların tamamı gerçek dışıdır. Fakat ne yazık ki bu gerçekler aylar sonra ortaya çıkacak, bu süre zarfında insanlar hürriyetlerinden mahrum kalacak, bazıları sağlıklarını, bazıları ise hayatlarını kaybedeceklerdir. Ancak ortaya çıkan gerçekler bile bu esaretin bitmesine yetmeyecektir. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, mahkeme huzurunda dahi bu işin bahsedilen ihbarla başladığını, tıpkı daha önce basına da beyan ettikleri gibi beyan etti. Ancak işin aslının öyle olmadığı, çok daha önceden hesaplandığı, 23 ay sonra ortaya çıkacak olan bir ses kaydı ile hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı. Ama ondan daha önce ortaya konulan belgelerde en az o ses kaydı kadar vahim bir gerçeği gözler önüne seriyordu. Bazı emniyet ve yargı mensupları, gerçek dışı bilgiler içeren tutanaklar düzenleyerek ve buna yargı mensuplarını da alet ederek bu tertipte rol oynamıştı demek istemiyorum. Buna dilim varmıyor, yüreğim el vermiyor. Ama ben bu tutanakları yayınlayacağım ve her ne denilecekse onu sizler vicdanlarınızda söyleyeceksiniz. Gerçekler şunlardır. Bombalarla ilişkim yok, benim evimden bomba çıkmadı. Bombaların çıktığı iddia edilen ev bana ait değildir. Benim evimden de herhangi bir suçlamaya dayanak olabilecek hiçbir şey çıkmamıştır. Söz konusu gecekondu. Bu davada bir ay tutuklu kaldıktan sonra her nedense salıverilen Ali Yiğit isimli şahsın hem ev hem de iş yeri olarak kullandığı yerdir. Benimle kurulan bağlantısı ile Ali Yiğit'in planlı ifadesi ve o gece kondudan olay tarihinden 1,5 yıl önce ayrılan Mehmet Demirtaş'tır. Mehmet Demirtaş 1994 yılında benim askerimdi ve ben İstanbul'a atandıktan sonra tesadüfen karşılaşmamız sonucu görüştüğüm, sevdiğim biridir. Ali Yiğit ise Mehmet Demirtaş'a ait LPG istasyonunda araba yıkamacı olarak çalışan ve birkaç defa arabamı yıkayan biridir. Göz aşinalığım buradan kaynaklanır. Başka hiçbir tanışıklığım, hukukum, görüşmem, dostluğum, düşmanlığım yoktur. Ali Yiğit'in babasının ve polisin bu soruşturmaya sözde temel olan iddiaları ise şudur. Ben o bombaları Mehmet Demirtaş'a sözde vermişim. Mehmet Demirtaş da Ali Yiğit'in o gecekonduya taşınma tarihi olan Ocak-Şubat 2006'dan 1,5 yıl önce getirip o gecekondunun çatısına koymuş. Kendisi oradan taşınmış ama bombaları orada bırakmış. Ali Yiğit de 12 Haziran 2007 tarihinden 3-4 ay önce bombaları kendisi veya babası veya babasıyla beraber kendisi biçiminde her ifadede değişen çok seçenekli bir şekilde bulmuş. Bu bombaların kime ait olduğunu dayısı Mehmet Demirtaş'a sormuş, dayısı da bana ait olduğunu söylemiş. Onlar da 3-4 ay her nedense bir şey yapmadan beklemiş ve 3-4 ay sonra evi boşaltmış. Hemen ondan sonra da ihbar etmişler. Kısaca hikaye budur ve gerçekten hikayedir. Sadece bu kadarında bile onlarca soru işareti vardır. Ali Yiğit'in polis, savcılık, sorgu hakimliği ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda verdiği ifadeleri birbirini yalanlamaktadır. Sorgu ve savunması esnasında neredeyse her satırında bir öncekini yalanlayan ifadeleri ve sorulan her soruya verdiği onlarca cevapsız soru doğuran çelişkili cevapları tertibin kanıtıdır. Çünkü başka bir yalanla beslenmek ihtiyacı olan her yalan bariz bir şekilde sırıtmaktadır. İhbar tiyatrosu. Bu konuda mahkeme huzurunda şöyle demiştim. Ali Yiğit, Şevki Yiğit ve ihbar konusundaki tutarsızlıklara gelince. 1. İddianameye göre ihbar eden şahıs bu el bombalarının bir astsubaya ait olduğunu söylemekte, polisin de benim adıma Mehmet Demirtaş'ın şifahi beyanıyla ulaştığı beyan edilmektedir. Fakat Mehmet Demirtaş benim adımı kendisine ibraz edilen belgede gördüğünü iddia etmektedir. Üstelik iddianamede Mehmet Demirtaş'ın ağzından benim adımın çıktığını atfen açık açık yazılan bu durum ne yazık ki olay tutanağında, olay yeri tutanağında hiç geçmemektedir, hiç böyle bir şeyden bahsedilmemektedir. Yani iddianame diyor ki Mehmet Demirtaş evi aranırken evin araması esnasında ki Mehmet Demirtaş'ın evi ben gözaltına alındıktan sonra arandı, bunlar Oktay Yıldırım'ındır dedi diyor. Polis tutanağına göre böyle bir şey olmamış. Mehmet Demirtaş da diyor ki ben Oktay Yıldırım ismini bana ibraz edilen belgede okudum. Bu belge mahkeme evrakı içinde bulunmuyor. 2. İhbarcı Şevki Yiğit ifadesinde oğlu Ali Yiğit'in kendisine bu bombalar dayımın komutanınındır dediğini beyan etmektedir. Bu dayımın komutanınındır cümlesinin geçtiği an için tekrar geri döneceğim buraya ama devam ediyorum. Fakat iddianamede yer alan ihbar metninde bir assubayındır ifadesi geçmekte olup Ali Yiğit'in hiçbir beyanında assubay kelimesi geçmemektedir. Şevki Yiğit komutanın rütbesinin assubay olduğunu nereden biliyordu? Çünkü ilk ifadesinde Şevki Yiğit diyor ki istasyonda çalışan herkes onu komutan olarak tanırdı ama buna rağmen 21.06.2007 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde de diyor ki benzinlikte çalışan herkes onu Oktay Yıldırım olarak tanırdı. Şimdi hem adını bildiğini söylüyor hem de adını bilmediğini, komutan olarak bildiğini söylüyor. Buna göre A. Benzinlik 2005'in ilk aylarında kapanmış. Şevki Yiğit ihbarı 12.06.2007 tarihinde yapmıştır. B. Şevki Yiğit benzinlikte çalışan insanların beni Oktay Yıldırım olarak tanıdığını bilmekte ancak adımı bilmediğini basından öğrendiğini söylemektedir. C. Bu durumda Şevki Yiğit adımı 2,5 yıldır bildiğini de adımı bilmeyip basından öğrendiğini de komutan olarak bilindiğini de çalışanların adımın ne olduğunu bildiklerini bildiğini de aynı ifadesinde beyan etmektedir Sayın Başkanım aynı ifadesinde. D. Aynı zamanda Ali Yiğit'in kolluk ifadesinde bu dönemde Oktay Yıldırım'ı dayısının komutanı olarak tanıdığını, hangi rütbede olduğunu, emekli olup olmadığı konusunda bir bilgisinin de olmadığını beyan etmektedir. Hangi rütbede olduğumu bilmiyor, emekli olup olmadığımı da bilmiyor. Benimle ilgili babasını bilgilendiriyor ama babası ihbar ederken bir assubayındır diyor. Halbuki bu baba benimle ilgili her şeyi biliyor. Kendi ifadesinde anlattığına göre Ali Yiğit adımı biliyor ama rütbemi bilmiyor. Yine buna göre assubay ibaresi bu ifade metinlerinin hiçbirisinde olmamakla beraber savcılığın beyan ettiği ihbar metnine nasıl girmiştir? Üstelik bu dönemde Mehmet Demirtaş'ın beyanına göre Şevki Yiğit'le aralarında olan derin husumet yüzünden Şevki Yiğit'in söz konusu istasyona değil girmesi adım atması bile söz konusu değildir. İddianame ve ihbar metnine göre bu el bombalarının bir assubay tarafından temin edildiği söylenmektedir. Polisin de benim adıma Mehmet Demirtaş'ın şifahi beyanından ulaştığı söylenmektedir. Oysa yine Ali Yiğit'in kendi ifadesine göre bu bombaların sözüm ona bana ait olduğunu ihbar tarihinden 3-4 ay önce öğrenmiş ve biliyor. Öyleyse neden doğrudan benim adımı vermiyorlar? Öyle ya, işi dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Doğrudan bu bombalar Oktay Yıldırım'ındır dersiniz, olur biter. Daha da önemlisi, iddianamede yazıldığı halde Mehmet Demirtaş'ın böyle bir beyanı olmadığıdır. Çünkü bu da hiçbir polis tutanağında kaydedilmemiştir. Düşünsenize, böyle bir itiraf olsaydı polis bunu derhal tutanakla tespit etmez miydi? O halde polis veya savcılık neden böyle bir masala ihtiyaç duysun? Ali Yiğit kendi beyanına göre zaten sözde bana ait olduğunu 3-4 ay önceden öğrenmiş. Ancak bunu yapamazlardı. Çünkü bunu yapsalardı Ali Yiğit'le benim aramda bağlantı kuramazlardı. Bunun en önemli kanıtı, yani bana ulaşmalarının bu mizansenin esas amacı olduğunun en önemli kanıtı, Ali Yiğit'in avukatının savcılık ifadesi sırasında verdiği mütalaadır. Avukat şöyle demektedir: müvekkilim en önemlisi Oktay Yıldırım'ın yakalanmasını sağlamıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Sırf beni yakalatmış olmasını tahliye nedeni sayıyor ve nitekim öyle de oluyor. Ali Yiğit bir ay sonra savcılık talebiyle serbest kalıyor. Bana atfedilen bu önemin nedeni nedir acaba? Yoksa ben bir kapıyı açan anahtar olarak kullanılıp benim üzerimden şu anda olduğu gibi başka insanlara da ulaşılmaya mı çalışılmıştır? Bugün karşı karşıya olduğumuz manzara ve daha ilk günden itibaren bana aylar sonra tutuklanacak kişilerin sorulması ne anlama geliyor o halde? Baba oğul her ikisi de ifadelerinde adımı bildiklerini ama rütbemi bilmediklerini ve emekli olup olmadığımı bilmediklerini beyan etmelerine rağmen ihbarda bildiklerini söyledikleri adım yoktur ama bilmediklerini söyledikleri rütben vardır. Bu nasıl olabilir? İnsan bilmediği şeyi nasıl söyler? Ayrıca ihbarcı Şevki Yiğit ifadesinde hem de aynı paragraf içinde adımı bildiğini de sadece komutan olarak tanıdığını da istasyonda çalışanların beni Oktay Yıldırım olarak tanıdıklarını bildiğini de adımı hiç bilmeyip basından öğrendiğini de arka arkaya beyan etmektedir. Bunların hangisi doğrudur ve bu çelişkilerin nedeni ne olabilir? Elbette kendisine ezberletilenleri birbirine karıştırmış olmasından başka bir şey değil. İhbarın yapılması ve bunun nasıl ve kim tarafından yapıldığı konusundaki tutarsızlıklar da bu konuda son derece çarpıcı bir örnek. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 24. sayfasından. Sanık Kemal Kerinçsiz: İhbarı baban mı yaptı? Yaptıysa ne zaman yaptı? Sanık Ali Yiğit: Ne zaman yaptığıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sanık Kemal Kerinçsiz: Sana yaptığını söyledi mi? Sanık Ali Yiğit: Hayır efendim, yapacağını söylemişti ama. Sanık Kemal Kerinçsiz: Yaptığını söyledi mi? Sanık Ali Yiğit: Yaptığını söylemedi. Ben yakalandıktan sonra, cezaevine girdikten sonra görüşte söylemişti. Sanık Kemal Kerinçsiz: İhbar bombaları baban gördüğü tarihten kaç ay sonra yapıldı? Sanık Ali Yiğit: Yani tahminim bir ay geçmemiştir yani. Oysa bütün ifadelerinde bu tarihten 3-4 ay önce buldum bombaları diyordu. Şimdi bir ay bile olmadı diyor. Kitapta konuşma bölümlerinin sonuna açılan köşeli parantez içindeki sözler yazara ait yorumlardır. İddianamenin 425. sayfasında Ali Yiğit kolluk ifadesinde babasını arayıp ihbarı yap dediğini söylüyor. Emniyet ifadesinde tarihten bir ay önce babam bana söyledi, ihbar et diye. Ben etmedim diyor. Savcılık ifadesinde tarihten bir ay önce babam bana söyledi, ihbar et diye, ben etmedim diyor. Sorgu hakimliği ifadesinde babam beni Trabzon'a gittikten bir ay sonra aradı, ben hayır dedim. 10 gün sonra aradım, ihbarı yap dedim diyor. İşte size güvenilir tanık. Ali Yiğit hep çok rahat. Ali Yiğit'in bombaları sözde bulduktan sonra 3-4 ay beklemesi ifadesindeki ihbar gerekçesiyle net bir çelişki oluşturmaktadır. Bir eylem yapılmasından, oğlunun başına bir şey gelmesinden korkan biri 3-4 ay bekler mi? Elbette hayır. Derhal ihbar eder. Tabii ki orada bomba varsa veya başka bir planı yoksa. Ayrıca insanın yattığı yerin çatısında koca bir sandık bomba olduğunu bilerek beklemesi ve rahat uyuması mümkün değildir. Tabii ki başka bir güvencesi veya bir planı yoksa. Düşününüz, sıradan bir sivil eğer bomba uzmanı değilse ilk aklına gelen şey ya patlarsa olacaktır. Oysa bunlar kapağını açtıktan sonra bir de ellerini alarak oynadıklarını söylüyorlar. Üstelik polisin sözde imha tiyatrosunun ileri sürülen gerekçesi de bu tehlike. Oysa bu şahıs bu soruşturmanın her anında olduğu gibi çok rahat. Ya patlarsa, ya çoluk çocuğumun başına bir şey gelirse diye düşünmüyor. Hanginiz evinizde bir sandık bombayla aylarca uyuyabilirsiniz? Ali Yiğit aramaya sözde iştirak ederken 3 gün sonra polis arkadaşlarıyla olay yerine tekrar giderken cezaevinde sözde tehdit ve baskı gördüğü odaya kendi isteğiyle dönerken hep çok rahat. İşte hayatın olağan akışına aykırı olan bu rahatlıktır. Çünkü bu durumların tamamında normal insanlar rahat olamazlar. Oysa sıradan bir araba yıkamacısı olan Ali Yiğit ve babası son derece rahat. Her gözaltına alınan son güne kadar sorgulanır ve ifadesi alındıktan sonra derhal savcılığa sevk edilirken, Ali Yiğit için her nedense farklı bir prosedür uygulanmış. Ali Yiğit 14 Haziran 2007'de ifadesini vermiş olmasına rağmen gözaltı süresi 16 Haziran 2007'ye kadar uzatılmış. Neden? Oysa ifadeden sonra poliste işi bitmiştir. Demek ki bitmemiş. O yüzden 2 gün daha misafir edilmiş. Bu 2 gün zarfında ifadesi alınmadıysa ne yapıldı peki? Polislerle tavla mı oynadı ya da dersine mi çalıştı? Savcı 15 Haziran tarihli yazısında tüm sanıkların olay yerinde çekimlerinin yapılmasını yazmış, sanıklar ifadesini kullanmış. Ama her ne hikmetse polislerle beraber sonradan olay yerine giden tek kişi Ali Yiğit. Diğer sanıklar neden olay yerinden uzak tutuluyor ve o gün orada ne yapıldı? Bu soruların cevapları Ali Yiğit'in rahatlığında ve bir ay sonraki tahliyesinde saklı. Baba oğul birbirini yalanlıyor. Ali Yiğit bombaların bulunması masalını anlatırken de babası ile çelişiyor, onu yalanlıyor. Babasının tüm ifadelerine göre babası çıkıp sandığı buluyor, açıyor, içindekileri görüyor. Ali Yiğit'in mahkemedeki ifadesinde ise her nedense durum değişiyor. Bu sefer de baba sandığı buluyor ama açmıyor. Kendisini çağırıyor ve beraberken sandığı açıyor. Babasına göre Ali Yiğit'e bunlar kimin diye soruyor ve hemen orada bunlar dayımın komutanınındır, fazla karıştırma cevabını alıyor. Ali Yiğit'e göre ise bunlar kimin sorusuna cevaben bilmiyorum diyor. Daha sonra kendisi sormadan dayısı ona bir çırpıda anlatıveriyor her şeyi. Bu iki ifade arasında aslında hayati bir fark var. Birinde kendisinin zaten bombalardan haberdar olduğu, diğerinde ise babası bulduktan sonra öğrendiği gibi son derece önemli bir fark var ve tertip de zaten bu ayrıntılardaki ayak izlerinden anlaşılıyor. Bu konuda polisler de kararsız. Onlar da bu bombaların nasıl bulunduğuna bir türlü karar veremiyorlar. Polisler hem ihbarcıları ile hem de birbirleriyle çelişiyorlar, birbirlerini yalanlıyorlar. Tutanakları ile imzaları ile. Şevki Yiğit'in ifadesinden iddianame sayfa 422. 3-4 ay önce manav tezgahı için gerekli olan tahtayı aramak için evin çatısına çıktığında sandığı gördüğünü, açıp baktığında içerisindeki bombaları görerek korktuğunu, oğlu Ali Yiğit'e bu konuyu sorduğunu, onun da kendisine bombalar dayımın komutanınındır, fazla karıştırma dediğini. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 1. sayfasından. Bombalar bulunmadan 3-4 ay önce babam evin çatısına tahta aramak için çıktığı zamanda çatıda bir askeri sandık olduğunu görüyor ve bana söylüyor. Ben de bunu dayıma söylüyorum. Dayım da bu bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu ve kimsenin bilmemesini, eğer bildiği takdirde başımızın beladan kurtulmayacağını söyledi. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 14. sayfasından. Sanık Oktay Yıldırım, Sayın Başkanım soruya cevap verilmedi. Bombalar bulunduğu anda babası bulup bunu çağırdığı anda yukarıya bunlar nedir diye sorduğu anda ne cevap vermiş onu soruyorum. Sanık Ali Yiğit, beni yukarıya çağırmadı efendim. bir kere altına indi. Dedi ki, yukarıda malzeme var. Haberin ve bilgin var mı? Dedim, haberim ve bilgim yok. Beraber yukarı çatıya çıktık efendim. Çatıya çıktığımızda, sandığı açtığımızda dedikleri aynen doğrudur efendim. Ben de bundan birkaç gün sonra dayıma söyleyerek, dayım da bana bunların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu söylemiştir efendim. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 32. sayfasından. Avukat Yıldırım Çavuşovalı. Peki şimdi emniyet daha evvel soruldu ama bir daha sormak istiyorum. Emniyet ve savcılıktaki ifadenizde ve sorgudaki ifadenizde babanızın bombaları bulunduktan sonra size geldiğini, bu bombaları kime ait olduğunu sorduğunu, siz de bilmediğinizi, şimdiye kadar o bombaları hiç görmediğinizi beyan etmişsiniz. Babanızla beraber çatıya çıkmışsınız, bombalara bakmışsınız, kutuları ellemişsiniz, sallamışsınız. Sonrasında Mehmet Demirtaş'a gelip bombaların kime ait olduğunu sormuşsunuz. Sonrasında Mehmet Demirtaş Oktay Yıldırım'a ait olduğunu söylemiş. Ancak babanızın ifadesinde ise bombaları bulduktan sonra size geldiğini, bu bombaları bulduğunu, bunların kime ait olduğunu sorduğunda "Şşt, karıştırma, o bombalar dayımın komutanına ait" demişsiniz. Babanız niçin sizi yalanlıyor? Sanık Ali Yiğit. Aradaki zaman farkı belki aradaki zaman farkını tahmin etmemiş olabilir. Ama önce babam bombaları buluyor, bana söylüyor. Ben de dayım olan Mehmet Demirtaş'a söylüyorum. Ve sonra babama bunların dayımın komutanının Oktay Yıldırım olduğunu ben kendim bizzat söylüyorum. Yoksa babamın şeyinin alakası yoktur. Ali Yiğit'in emniyet ifadesinin 4. sayfasından. Bu tarihten yaklaşık 3-4 ay kadar önce babam oturmuş olduğumuz evin çatısına tahta almak amacıyla çıkmıştı. Tahtaları boşalttıktan sonra tahtaların altında bir askeri sandık olduğunu ve içerisinde bombalar olduğunu söyledi. Sonrasında ben babamla beraber evimin çatısına çıktık ve bu sandığı açtık. İçerisinde birçok el bombası vardı. Ayrıca içeriğini bilmediğim bantlı siyah bir kutu vardı, diyor. Ali Yiğit, savcılık ve emniyet ifadelerinde bu konuda dayısına hiçbir soru sormadığını, beklediğini, dayısının kendisine "sen yukarıda bir şey gördün mü?" dedikten sonra kendiliğinden bombaların kime ait olduğunu söylediğini beyan ediyor. Yani bir tek konuda birbirinden farklı 3 ifade var. Babası diyor ki, "ben buldum, sorar sormaz kimin olduğunu söyledi." Kendi ifadesinde babam bana sorduktan sonra ben dayımın ağzını aradım, dayım bana kendiliğinden anlattı, diyor. Mahkeme huzurunda kendiliğinden anlatmadı, ben dayıma sordum, o da bana anlattı, diyor. Yoruma gerek var mı? Gerçek bir tanedir, 3-5 değişik gerçek olmaz. Ali Yiğit'in parmak izi neden yok? Buna göre Ali Yiğit sandığın bulunma masalını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Sandığı açtığını, bombaların yanında siyah renkli ve yapışkan bantla sarılı bir kutu olduğunu, kendisinin de bu kutuyu eline alıp salladığını anlatıyor. Ama ne hikmetse bant yüzeyinde Ali Yiğit'in parmak izi bulunmuyor. Ali Yiğit'in mizansenine göre benim bombalarla sözde temasım 3 yıl öncesine gidiyor. Öyle iddia ediyor. Kendisi taşınmadan 1,5 yıl önce benim o bombaları getirdiğimi iddia ediyor. Kendisinin taşınma ve orayı iş yeri olarak kullanmaya başlama tarihi 2006 yılının başı olduğuna göre ve bu tarihten geriye 1,5 yıl gidilince bu sürenin 3 yıl olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumda 3 yıl önce o bombaları getirdiği ve onlara dokunduğu varsayılan adamın adeta imza gibi bir adet sağ el işaret parmağı izi bulunuyor ama 3-4 ay önce eline alıp salladığını iddia eden kişinin parmak izi her ne hikmetse bulunamıyor. Acaba tıpkı bütün hikaye gibi parmak izim de sipariş üzerine mi bulunmuştur? Ancak eğer öyleyse siparişi verenlerle siparişi uygulayanlar büyük ayak izleri bırakmışlardır. Bunlar belgeleriyle sunulmuştur ve bu belgelerin yalanlanması veya izahı mümkün değildir. İşte o beyanlar. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 6. sayfasından. Sanık Ali Yiğit, sadece elime alıp salladım ve tekrar yerine koydum. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. Peki sizin sağladığınızı söylediğiniz bir kutu var. Nasıl bir kutuydu? Sanık Ali Yiğit. Siyah, yuvarlak, bu boyutta efendim, bir kutuydu. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. Bir şeye sarılı mıydı o? Sanık Ali Yiğit. Bir şeye sarılı değildi. Koli bandı ile ağzı bantlıydı efendim sadece. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. İçine bakmadınız. Sanık Ali Yiğit. Hayır. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese. Ne yaptınız? Sanık Ali Yiğit. Sadece elimi alıp salladım ve tekrar yerine koydum. 7. ayrımın sonu, sayfa 114.